Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Rebecca Lemov'un 2025 tarihli The Instability of Truth adlı kitabı, beyin yıkama fikrinin tarihini, toplumsal etkilerini ve dijital çağdaki yeni biçimlerini inceleyen bir düşünce tarihi çalışmasıdır. Lemov, beyin yıkamayı yalnızca savaş esirleri, tarikatlar ya da gizli devlet programlarıyla sınırlı, istisnai bir olay olarak ele almaz. Bunun yerine travma, bağımlılık, aidiyet ihtiyacı ve yoğun duygusal baskının insan kararlarını nasıl biçimlendirebildiğini araştırır. Kitabın temel önermesi, beyin yıkamanın çoğu zaman kendi izlerini silmesidir. Kişi, bakış açısının hangi koşullarda değiştiğini fark etmeyebilir. Yazar, Kore Savaşı dönemindeki esir kamplarından Robert J. Lifton'ın çalışmalarına, Kürt liderleri etrafındaki davalardan günümüz sosyal medya platformlarına uzanan geniş bir çerçeve kurar. Amaç, insanları edilgen kurbanlar olarak göstermek değil, iknanın ne zaman baskıcı ve sömürücü bir niteliğe büründüğünü daha dikkatli değerlendirmektir. Bu yönüyle kitap, tarih, psikoloji, teknoloji ve medya eleştirisini bir araya getirir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, beyin yıkama yalnızca başkalarının başına gelen istisnai bir durum değildir, Lemov'un kitabının en önemli kavramsal hamlesi. Beyin yıkamayı akıl dışı insanların ya da uzak toplulukların sorunu gibi görmeyi reddetmesidir. Popüler kültürde bu kavram, genellikle bir tarikatın üyeyi tamamen iradesizleştirmesi veya bir devletin tutsağın zihnini ele geçirmesi şeklinde resmedilir. Yazar ise bu imgenin daha sıradan ama etkili baskı ve yönlendirme biçimlerini görünmez kılabildiğini savunur. İnsanların belirsizlik, yalnızlık, korku ve kimlik krizi yaşadığı dönemlerde kesinlik vaat eden kişilere veya gruplara daha açık hale gelmesi bu tartışmanın merkezindedir. Burada sözü edilen süreç bir düğmeye basar gibi zihni yeniden programlamak değildir. Daha çok kişinin duygusal ihtiyaçlarını, ilişkilerini ve bilgi kaynaklarını aşamalı biçimde yeniden düzenleyen bir çevredir. Bu yaklaşım, sorumluluk ile kırılganlık arasındaki dengeyi daha dikkatli kurar. Etki altında kalmış kişiyi küçümsemek yerine, herkesin belirli koşullarda ikna ve baskıya açık olabileceğini kabul eder. Türkiye'de de kutuplaşmış medya ortamlarını, kapalı çevrim içi grupları veya güçlü kanaat önderlerini değerlendirirken, bu geniş çerçeve yararlı olabilir. Kitap, olağan dışı görünen vakalarla gündelik kanaat oluşumu arasındaki sürekliliği tartışmaya açar. İkinci olarak, travma ve bağımlılık. Zorlayıcı iknanın duygusal altyapısını oluşturur, kitap, beyin yıkamayı salt yanlış bilgi verme ya da mantıksal kandırma meselesi olarak açıklamakla yetinmez. Lemov'un üzerinde durduğu nokta, zorlayıcı iknanın çoğu kez duygusal yaralanmalar, yoğun stres ve bağımlılık ilişkileri üzerinden işleyebilmesidir. Travma yaşayan kişi, dünyayı anlamlandırmak ve güven duygusunu yeniden kurmak için basit, kesin ve kapsayıcı açıklamalara yönelebilir. Karizmatik bir lider veya kapalı bir grup, bu ihtiyaca aidiyet, yeniden doğuş ya da özel bilgi vaadiyle karşılık verebilir. Ancak destek gibi başlayan ilişki, zamanla kişinin alternatif bağlarını ve eleştirel değerlendirme imkanını daraltabilir. Bağımlılık da yalnızca madde kullanımını anlatmaz. Bir grubun onayı, sürekli dikkat akışı veya tekrar eden heyecan döngüsü kişinin davranışlarını güçlü biçimde yönlendirebilir. Lemov'un yaklaşımı, mağduriyet dilini romantikleştirmeden insan psikolojisinin ilişkisellik içinde şekillendiğini vurgular. Bu nedenle kitabın sorusu, insanların neden inandığından daha geniştir. Asıl soru, hangi koşulların bir inancı sorgulanamaz hale getirdiğidir. Böyle bakıldığında baskıcı ikna tek bir mesajın etkisi değil, kişinin duygusal dünyasıyla bilgi çevresinin birlikte kuşatılması olarak anlaşılır. Üçüncü olarak, savaş kamplarından Kürt davalarına uzanan tarih, tek bir zihin kontrolü modeli olmadığını gösterir, Lemov. Beyin yıkama teriminin soğuk savaş yıllarında yaygınlaşmasını, savaş esirleri üzerine yürütülen tartışmaları ve sonraki araştırmaları tarihsel bağlamına yerleştirir. Kore Savaşı sırasında Amerikan savaş esirleri hakkında ortaya çıkan iddialar kamuoyunda zorla siyasi dönüşüm korkusunu büyütmüştü. Robert J. Lifton'ın düşünce reformu ve zorlayıcı ikna üzerine çalışmaları da bu tartışmaların kalıcı referanslarından biri haline geldi. Kitap, daha sonra askeri eğitimler, gizli laboratuvarlar, Kürt liderleriyle ilgili kamu davaları ve Patty Hearst olayı gibi başlıklar üzerinden kavramın nasıl dolaşıma girdiğini izler. Bu tarihsel genişlik önemlidir. Çünkü her olayı aynı mekanizmaya indirgemeyi engeller. Esir kampındaki fiziksel mahrumiyet, kapalı bir dini grubun sosyal izolasyonu ve kitle iletişiminin etkisi aynı değildir. Buna rağmen hepsinde kişinin bilgi kaynaklarını sınırlama, duygusal dengesini bozma, itaat veya bağlılığı ödüllendirme gibi benzer sorunlar görülebilir. Lemov böylece beyin yıkama kavramının hem açıklayıcı hem de tartışmalı oluşunu gösterir. Kavram, gerçek baskıyı adlandırmaya yardım edebilir. Fakat özensiz kullanıldığında karmaşık tercihleri dışarıdan zorlanmış gibi damgalama riski de taşır. Dördüncü olarak, sosyal medya ortamı sert zorlamadan farklı bir yumuşak beyin yıkama biçimi yaratabilir. Kitabın güncel yönü. Dijital platformların ikna kapasitesini beyin yıkama tarihinin yanına koymasıdır. Lemov, sosyal medya kullanımını savaş esirliğiyle özdeşleştirmez. Bunun yerine açık şiddet ve kapatılma içermeyen yumuşak yönlendirme biçimlerinin davranışları nasıl düzenleyebildiğini inceler. Doomscrolling olarak bilinen, olumsuz içerikler arasında sürekli gezinme alışkanlığı, kişinin kaygısını ve dikkatini belirli ritimlere bağlayabilir. Algoritmaların kullanıcıyı ekranda tutmak için duygusal tepki uyandıran içerikleri öne çıkarması, bu ritmi güçlendiren yapısal bir etkendir. İnsan yalnızca bir fikre maruz kalmaz, tekrar, sosyal onay, öfke ve korku döngüsü içinde belirli bir dünya görüşüne yakınlaşabilir. Kitabın kripto para toplulukları ve astrolojik vaatlerle birleşen çevrimiçi kültürler gibi örnekleri anması, iknanın sadece siyasi propaganda olmadığını gösterir. Finansal umut, kişisel dönüşüm arzusu ve topluluk aidiyeti aynı dijital alanda birleşebilir. Bu analiz, her çevrimiçi etkileşimi manipülasyon saymak anlamına gelmez. Asıl ayrım, kullanıcının seçme ve sorgulama imkanının genişleyip genişlemediğidir. Şeffaf olmayan veri toplama ve bağımlılık üreten tasarım, bu imkanları daralttığında ikna daha sorunlu hale gelir. Son olarak, doğrunun istikrarsızlığı. Bilgi krizinden çok gözlem koşullarının sorgulanmasıdır, The Instability of Truth başlığı. Kitabın yalnızca yalan haber veya yanlış bilgi üzerine olmadığını anlatır. Lemov'a göre sorun, insanların doğruyla yanlış arasında hiçbir ayrım yapamaması değildir. Daha temel sorun, neyi güvenilir kabul ettiğimizi belirleyen gözlem koşullarının baskı altında değişebilmesidir. Yazarın beyin yıkamanın kendini sildiği yönündeki ifadesi de buraya bağlanır. Bir kişi, içinde bulunduğu bilgi ortamını doğal ve özgür seçilmiş görürken, ortamın hangi tekrarlar, korkular ve ilişkiler yoluyla kurulduğunu fark etmeyebilir. Bu düşünce, komplo teorilerine kapılmak için değil, kendi kanaatlerimize de yöntemsel bir mesafeyle bakmak için kullanılır. Kitap, üçüncü taraf, gözlemcilerin de tamamen tarafsız olmadığını hatırlatır. Gazeteciler, hukukçular, aileler, araştırmacılar ve devlet kurumları. Bir kişinin ne ölçüde etki altında kaldığını değerlendirirken, kendi kavramlarına ve çıkarımlarına dayanır. Dolayısıyla beyin yıkama iddiası, hem yaşanan baskıyı hem de bu baskının nasıl adlandırıldığını kapsayan çift yönlü bir problemdir. Lemov'un katkısı, hakikati göreli ilan etmek değildir. Aksine, hakikate ulaşmak için bilgi kaynağını, duygusal bağları, çıkar ilişkilerini ve teknolojik aracıları birlikte incelemek gerektiğini göstermesidir. Sonuç olarak, bu kitap, zihin kontrolü tarihine ilgi duyan okurların yanı sıra sosyal medya, yapay zeka, veri ekonomisi ve çağdaş propaganda üzerine daha derin düşünmek isteyenler için uygundur. Psikoloji, tarih, medya çalışmaları ve siyaset sosyolojisi alanlarında okuma yapanlar, Lemov'un farklı dönemleri birbiriyle ilişkilendirme biçiminden özellikle yararlanabilir. Kitabın pratik değeri, okura herkesi manipülatör ya da her fikri şüpheli görmeyi öğretmesinde değildir. Daha yararlı olan, yoğun duygunun, tekrarın, izolasyonun, topluluk baskısının ve algoritmik tasarımın yargıyı nasıl etkileyebileceğine dair daha somut sorular kazandırmasıdır.
Oker, bir bilginin doğru olup olmadığının yanında o bilgiyle hangi duygusal ve sosyal koşullarda karşılaştığını da değerlendirmeye yönelir.
Benzer kitaplar çoğu zaman ya Soğuk Savaş dönemi beyin yıkama tartışmalarına ya da güncel dijital bağımlılığa odaklanır. The Instability of Truth ise bu iki alanı tek bir çizgi üzerinde fakat aralarındaki farkları silmeden ele almasıyla ayrılır. Savaş kampları, Kürtler, laboratuvarlar, mahkemeler ve platformlar arasında doğrudan eşitlik kurmaz. bunun yerine iknanın hangi koşullarda zorlayıcı hale geldiğini tarihsel olarak araştırır. Bu tutum, kitabı basit bir teknoloji eleştirisinden veya sansasyonel bir zihin kontrolü anlatısından daha güçlü kılar. Kavramın sınırlarını da tartışması, okura hem daha eleştirel hem daha temkinli bir değerlendirme zemini sunar. Destek olmak isterseniz Rebecca Lemov kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.